Ayrım 7.
5. Türkiye'ye Kuzey Irak tehdidi. ABD heyeti Türkiye'nin Kürdistan'ı himaye altına almaması halinde Türkiye'yi Kuzey Irak Kürtleriyle de tehdit ediyor. Kuzey Irak Kürtlerinin elinde yakında çok silah olacak. Saddam'ın bıraktığı silahlar onların elinde sayılır. Belki de Türkiye'nin silahlarından ileri silahları olacak. Uçakları, tankları, füzeleri. Çekiç gücün verdiği briefinge göre Kuzey Irak'ta hala var olduğu iddia edilen gizli kimyasal ve biyolojik silah stokları, yer altında gizli uçaklar, füzeler ve en önemlisi Musul-Kerkük petrollerinin gelirleri. Bunlar, çekiç gücün süresini uzatma kararları sırasında Türkiye'nin ikna edilmesine yol açan maddelerdir. ABD heyetine göre Türkiye'nin sınırları hala tehlikede. 6. Saddam Hüseyin'i devirmek için üçlü plan. ABD, Irak'ta yönetim değişikliği için plan getiriyor. Yönetime karşı Kürtleri ve Şiileri kışkırtmak için Irak muhalifi Ahmet Çelebi ile görüşmeler devam ediyor. ABD, Saddam Hüseyin'i devirme planının gereği Kürt grupların ve Türkiye'nin Bağdat yönetimiyle diyalog kurmasına karşı çıkarken, Talabani ve Barzani'nin kendi aralarında anlaşmalarından yana olduğunu belirtiyor. Robert Dosh, Barzani ve Talabani'ye sicili bozuk Saddam'la görüşmeniz çıkarınıza uygun değildir uyarısında bulunuyor. 7. ABD'nin İran seçeneği. ABD'ye göre Türkiye, Orta Doğu'da yapılan zirve görüşmeleri planına yaklaşmazsa, Şattül Arab'ın bir bölümüyle Musul Kerkük'ün doğusunun İran'a verilmesi halinde Tahran yumuşatılabilir. 8. Türkiye-İran çatışması ateşlenecek. ABD, Saddam'ı devirme planının başarısına engel olarak gördüğü İran'la Türkiye arasında gergin bir ortam oluşturmaya çalışıyor. İran jeopolitiğinin merkezi, The Center of Geopolitics of Iran adlı raporda, Orta Doğu'da yeni çatışmanın Türkiye-İran arasında ateşleneceği, Suriye ve İran'da İran İslam Cumhuriyeti yanında yer alacağı belirtiliyor. 9. ABD, PKK'nın Suriye'nin elinde koz olarak bulunmasına göz yumuyor. Genelkurmay raporunun ABD heyetiyle görüşmeden çıkardığı bir saptama da bu. 10. Suriye ile Su Savaşı. 1986 yılında PKK'nın GAP'ı havaya uçurma planında ABD, Suriye'yi ve PKK'yı kınadı. GAP'ı uçurma, Türkiye'ye yönelik en büyük tehditlerdendi. Suriye ile gergin ilişkiler, Türkiye'yi ve Orta Doğu'yu bir su savaşına doğru itiyor. 11. ABD, Yunanistan-Suriye askeri işbirliğine karşı değil. Genelkurmay istihbaratı, ABD'nin Orta Doğu'da yeni stratejiler denediğini belirtiyor. Güney Kıbrıs ve Yunanistan'ın silahlanması. 12. Türkiye-Yunanistan gerginliğinde ABD çıkarı. Bu tespiti yapan genelkurmay analizi şöyle devam ediyor. Kıbrıs ve Ege sorunu Kürt problemiyle aynı çizgide. Türk askeri ABD çıkarı için Kuzey Irak'a gitmiyor. Ordu Musul-Kerkük'e inseydi plan daha değişik olacaktı. Saddam hükümetini yıkmak kolaylaşacaktı. Ordu Musul'a gitmeyince Türkiye yine Kıbrıs ve Ege sorunlarında Yunanistan'la masada. 13. ABD'nin Suudi Arabistan'da darbe planı. Suudi Arabistan'da ABD şirketlerinin petrol kuyuları açmaları üzerine bu tehlike şimdilik ortadan kalkarken Suudi hükümetindeki bazı bakanların değişmesi CIA planının bir ekseni. 14. Kriz bölgelerinde stratejik işbirliği dayatması. ABD, Türkiye'ye Orta Doğu, Balkanlar ve Kafkaslar'da stratejik bir işbirliği dayatıyor. Türkiye, bu üç kriz bölgesinde ABD'nin planlarını uygulayacak. Genelkurmay, ABD'nin Orta Doğu planında üzerine hesap yaptığı ülke, stratejik noktadaki Türkiye'dir tespitini yapıyor. İstihbarat analizi şu değerlendirmeyi yapıyor. ABD'nin meselesi, Orta Doğu'da uygulanacak Pax Americana için Türkiye'yi cepheye sürmek. Orta Doğu ülkeleriyle ileride kanlı bıçaklı hale düşeriz. 15. Washington, Türkiye'yi Orta Asya'ya tramplen olarak kullanmak istiyor. ABD bunun için Orta Asya ve Kafkasya petrol boru ve doğalgaz boru hatlarının geçeceği güzergah üzerindeki rekabette Türkiye'ye destek veriyor. ABD önümüzdeki günlerde Kafkasları da kuşatmayı hedefliyor. Bunun en belirgin yanı Azerbaycan-Ermenistan sorununda ABD'nin ağırlığını artırması. 16. Orta Doğu planının operatörleri. Genelkurmay belgesi bütün bunlar Pentagon ve CIA tarafından üretiliyor tespitini yaptıktan sonra planın operatörlerini sayıyor. Graham Fuller, Paul Hensen'in araştırma merkezi, Stephen J. Blank, William T. Yonsen ve Stephen J. Pelletier, Pentagon uzmanları. Genelkurmay'ın ikinci raporu ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Robert Pelletrau başkanlığındaki ABD heyeti ile Türkiye heyeti arasındaki görüşmeler hakkında bilgi veriyor. Belgeye göre ABD heyeti bölgede yeni projelerinin olduğunu açıklıyor. Türkiye'ye birinden birini seçmesi için iki proje dayatılıyordu. 1. ABD'nin birinci projesi. Saddam Hüseyin'i devirmek. ABD heyeti Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin'i devirme planlarının Ürdün'e yapılacak tatbikat ya da kaçan damatların yol açtığı gelişmeler sayesinde başarılamayacağını vurguluyor. Saddam Hüseyin'i devirmek için Ürdün, Suudi Arabistan, Mısır, Kuveyt, İsrail ve Türkiye bölgedeki müttefikler olarak yumuşak geçiş için işbirliği yapmalılar. ABD'nin Ankara'dan beklentisi, Türkiye'nin Saddam Hüseyin'e meşruiyet tanıyan adımlardan kaçınması, Saddam gidince Irak'ta demokratikleşme olur, aileden biri başa geçer, İran toprak bütünlüğü korunur. Saddam Hüseyin gitmezse bölgede istikrar sağlanamaz. 2. ABD'nin ikinci projesi. Kürt Federe Devleti. ABD heyeti Türkiye'nin Saddam'ı devirme planına yanaşmadığını biliyoruz diyor ve ikinci planı öneriyor. Eğer Saddam Hüseyin Irak'tan gitmezse İran kuzeyinde bir Kürt Federe Devleti kaçınılmaz. Bu federe devlete Türkiye sıcak baktığı takdirde Türkiye İran kuzeyinde hak iddia edebilir. Türkiye eğer bir operasyonla Kerkük Musul'a inerse Irak hükümetinin petrollerinin %30'unu Kuzey Irak'taki federe devlete bırakacak. Türkiye bu paydan hak iddia edebilecek. Türkiye Kuzey Irak'ta kurulacak federe devlete yardımcı olmadığı takdirde bu devlet yaşayamaz. Fakat bu federe devlet er geç kurulmalı ya da Türkiye Saddam Hüseyin'i devirme planına yanaşmalı. Yoksa Kuzey Irak hep karışık kalır. Türkiye'nin başı daha çok ağrır. PKK terör örgütü KDP ve KYB'den daha güçlü. Ayrıca Kerkük Musul petrolleri yanı sıra Türkiye'nin Körfez Savaşı'ndaki zararları da telafi edilecek. Çekiç güç gidiyor, keşif güç geliyor. 1996'dan sonra çekiç gücün Türkiye'den gönderilmesi için yoğun bir kamuoyu oluştu. Bunun üzerine 31 Aralık'ta çekiç gücün görev süresi yerine yeni bir düzenleme getirilmesi için 3 ay daha uzatıldı. Türkiye'nin çekiç güçle ilgili itirazlarının başında Zaho'da askeri koordinasyon merkezi ve NGO'ların faaliyeti geliyordu. 31 Ağustos'taki Erbil operasyonundan sonra bu şikayet ortadan kalkmış oldu. Ayrıca yapılacak yeni düzenlemeyle İncirlik'teki 45 uçakla Kuzey Irak'taki uçuşlar sürecekti. Kuzey Irak'taki tertiplerin kaynağı MCC, Erbil operasyonu sonrası bölgeden çekilmek zorunda kalmıştı. Birleşmiş Milletler kararlarıyla Kürtleri Saddam'dan korumak amacıyla bölgede bulunan çekiç gücün gerekçesi de KDP-Irak ortaklığı nedeniyle ortadan kalkmıştı. Saddam-Barzani ortaklığı sonrası çekiç gücün yerine Kuzey Irak'taki uçuşa yasak bölgenin denetlenmesi için Kuzey'den keşif gücü Northern Watch oluşturuldu. ABD, Kuzey'den keşif gücünü NATO kapsamına alarak Türkiye'de kalmasını sağlamak istiyordu. Eğer ABD'nin bu isteği kabul edilirse önceden çekiç güç için olduğu gibi Kuzey'den keşif gücün de görev süresinin TBMM'de uzatılmasına gerek kalmayacaktı. ABD'nin Avrupa'daki Hava Kuvvetleri Komutanı bu amaçla Türkiye'ye gelerek Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Çevik 1 ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ahmet Çörekçi ile gizlice görüştü. Ancak özellikle Genelkurmay ve Dışişleri'nin direnci sonucunda ABD'nin bu önerisi kabul edilmedi ve süresi her 6 ayda bir uzatılan keşif güç uçuşları ABD'nin Mart 2003'teki saldırısına kadar devam etti. 28 Şubat ve ABD'nin olağanüstü baskısı. Türkiye 1997 yılına 3 Kasım 1996'daki Susurluk olayı tartışmalarıyla giriyordu. Susurluk olayıyla devlet içindeki özellikle Kuzey Irak ve PKK bağlantını olaylarla palazlanan özel savaş çetelerinin Amerikan bağlantısı tartışılıyor, bunların siyasi yansımaları bir bir ortaya dökülüyordu. Susurluğun devamı 28 Şubat 1997'deki Milli Güvenlik Kurulu kararlarıyla geldi. Susurluktan sonra devletin içindeki karanlık odakların temizlenmesi mücadelesi başlıyor. Hemen ardından 12 Eylül 1980'den sonra devletin temel doğrultusu olarak benimsenen Türk-İslam sentezi ideolojisi hedefe konuyordu. Türkiye'yi ve bütün kurumlarını bir ağ gibi saran irtica belasına karşı Türk Silahlı Kuvvetleri güçlü bir mücadele başlatıyordu. 28 Şubat sürecinde Necmettin Erbakan Başbakanlığındaki Refah Partisi, Doğru Yol Partisi iktidarı yıkıldı. 30 Haziran 1997'de Anasol D adıyla anılan hükümet kuruldu. Mesut Yılmaz Başbakanlığındaki hükümette Bülent Ecevit ve DYP'den ayrılarak Demokrat Türkiye Partisi'ne geçen İsmet Sezgin yer alıyordu. 55. hükümetin koalisyon protokolünde bölge merkezli dış politika kavramı dikkat çekiyordu. Bu politika protokolde şöyle tanımlandı. Atatürk döneminde büyük başarıyla uygulanmış bulunan bölge merkezli dış politika yeniden yaşama geçirilecek ve Türkiye bölgedeki konum ve ağırlığını bu çerçevede ortaya koyacaktır. Bölge merkezli dış politika ve ekonomide sağlanacak gelişmeler ülkemizin AB'ye tam üyeliğinin hızlanmasına da katkıda bulunacaktır. Körfez Savaşı ile ABD'nin Kürt devletçiliği projesini hayata geçirecek olanakların yaratılmasından sonra Türkiye'de dış politika yaklaşımı konusunda iki çizgi arasındaki çelişme keskinleşmişti. Özal'dan sonra Çiller Güreş İkilisi'nin uyguladığı ABD dayatması kriz bölgelerine müdahale çizgisiyle bölge ülkeleriyle işbirliği içinde sorunların çözümünü hedefleyen anlayış çatışa geldi. Özellikle 1994 Eylül'ünden sonra devlet içinde Genelkurmay ve Dışişleri bürokrasisinden bir grup ABD'nin Kürt devletçiliği projesine karşı bölge ülkeleriyle işbirliğini savundu. Devlet içindeki bu bölünmede bölgesel işbirliğini uygulamaya çalışanlar ABD'nin baskıları ve tertipleriyle karşılaştılar. Türkiye'nin Irak, İran, Suriye ile savaşması için çeşitli tertiplere girişen ABD'ye karşı Türkiye bölge ülkeleriyle işbirliği için adımlar atmaya yönelmişti. 1991 seçimlerinden sonra kurulan Demirel İnönü hükümeti döneminde Türkiye, Suriye, İran üçlü görüşmeleri başlamıştı. Daha sonra Çiller Güreş İkilisi'nin bu politikadan dönmesi sonucu görüşmeler devam ettirilemedi. Ancak Genelkurmay'ın girişimiyle Türkiye aynı politikayı sürdürmeye çalıştı. Bu çizgi 28 Şubat sürecinde adım adım hakim çizgi haline geldi. Başta komşu ülkeler olmak üzere Rusya'dan Çin'e kadar uzanan Avrasya coğrafyasında bazı diplomatlar tarafından ABD'yi dengeleme politikası olarak adlandırılan çizgi giderek netleşti. Bu politika içinde AB'ye tam üyelik hedefinin yer alması ABD'yi Avrupa ile dengeleme çizgisinin bir sonucuydu. Ancak bu aynı zamanda söz konusu çizginin temel zaafını oluşturdu. Çünkü Türkiye, ABD ve Avrupa'nın ortaklaşa hazırladıkları yeni bir SEVR paketiyle karşı karşıyaydı. Bundan daha önemlisi, çelişkili görünmekle birlikte Türkiye'nin AB kapısına bağlanmasını sağlayan da ABD'ydi. ABD, Türkiye'den alamadıklarını Avrupa eliyle yaptırıyor, bir yandan da Türkiye ile Avrupa'yı sıkıştırıyordu. Çekiç Harekatı. 14 Mayıs 1997'de Türkiye, Çelik Harekatı'ndan sonraki en büyük sınır ötesi harekatı başlattı. Harekatın amacı, çekiç gücün kara birliklerini bölgeye indirmek isteyen ABD'yi engellemekti. 4 haftadan fazla süren harekat sırasında Türkiye'nin 2 helikopteri düşürüldü. Genelkurmay'dan yapılan açıklamada bu helikopterlerin teknik arıza sonucu düşürüldüğü belirtildi. 6 Haziran 1997 tarihli gazetelerde yer alan haberlerde PKK'nın Rus yapımı SA-7B füzeleriyle helikopteri düşürdüğü iddia edildi. Ancak helikopterlerin ABD tarafından düşürüldüğüne dair güçlü kanıtlar bulunuyordu. Önemli bir askeri kaynak, helikopterin SA-7B füzesiyle düşürülmesinin çok zor olduğunu belirterek ABD'yi sorumlu tutuyordu. Genelkurmay'ın çekiç harekatına ABD tarafından provokasyon yapıldı ve harekat yavaşlatıldı. Birlikler bundan sonra çekilmeye başladı. Helikopterde farklı askeri sınıflardan üst rütbeli subaylar bulunuyordu. Şehit olan 11 askerin cenazesine devletin üst kademesi ve siyasi parti genel başkanları katıldı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı Paris'teki resmi geziyi yarıda bırakarak döndü. Orgeneral Karadayı Paris'e Batı Avrupa Birliği toplantısına katılmak için gitmişti. Ziyaret programında Fransız Cougar helikopterlerinin alımı için görüşmeler de vardı. ABD, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak harekatını önlemeye çalıştı. Bunu başaramayınca harekatın sınırlı kalması ve ordunun bir an önce geri çekilmesi için baskı uyguladı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'a yaptığı çekiç harekatının CIA'ye sızdırıldığı açığa çıktı. Böylece son Kuzey Irak harekatının hükümetten gizlenmesinin nedeni de anlaşıldı. Genelkurmay'ın operasyonun gizliliği için aldığı önlemlere rağmen Kuzey Irak harekatının CIA ve oradan da Yunan istihbaratı tarafından öğrenildiği saptandı. Yunan Genelkurmayına yakınlığıyla bilinen Strateji adlı aylık derginin Mayıs 1997 tarihli 32. sayısında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'a yapacağı operasyon tarihinin öğrenildiği ve PKK'ya duyurulduğu bildirildi. İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 16 Mayıs 1997 tarihinde partisinin İstanbul İl Merkezi'nde yaptığı basın toplantısında Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Tansu Çiller'in CIA görevlisi olduğunu açıkladı. Perinçek'in açıklaması, Refah Yol'un yıkılması sürecini hızlandırdı. Çiller'in CIA ajanlığı ve Türk Devleti içinde örgütlediği ABD özel örgütü bu süreçte bütün yönleriyle açığa çıkarıldı. Tam bu günlerde Çiller'e bağlı ekibin, Genelkurmay'ı, kuvvet komutanlıklarını, Dışişleri Bakanlığı'nı ve bazı basın yayın organlarını dinlettiği ortaya çıktı. Olay o kadar büyüdü ki Genelkurmay Askeri Savcılığı Tansu Çiller hakkında milli müdafaaya hıyanet suçundan soruşturma başlattı. Bu gelişmeden sonra ABD Büyükelçiliği darmadağın oldu. Büyükelçilik personelinin büyük çoğunluğu ABD'ye çekildi. Büyükelçi Mark Grossman zaten bir süre önce ülkesine dönmüştü. Artık Çiller yapayalnızdı. Çiller'in hayatındaki üç önemli Amerikalıdan biri olan ABD'nin Adana Konsolosluğu'nun başındaki Elizabeth Shelton, İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in açıklamalarından sonra ülkesine kaçtı. İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 3 Temmuz 1997'de yaptığı basın toplantısında Genelkurmay'ın telefonlarını CIA'in dinlediğini, bilgilerin Çiller'in CIA'ci danışmanları ve Elizabeth Shelton'ın koordinatörlüğü aracılığıyla ABD'ye iletildiğini açıklamıştı. Shelton'ın bu açıklamaların yapıldığı günün ertesinde ülkesine dönmesi anlamlı bulundu. Genelkurmay'dan farklı arayışlar. ABD yönetimi Türkiye'ye yönelik bir baskı kampanyasına başlayacağı zaman hep aynı mekanizmayı devreye sokuyordu. Kongre'ye Türkiye'yi kınayan veya tecrite dönük bir tasarı getiriliyor. Bir süre bu şekilde baskı yapıldıktan sonra istediklerini alamazlarsa bu kez tasarı kabul ediliyordu. Ancak tasarıların başkan tarafından onaylanması zorunluluğu olduğu için top Amerikan başkanında oluyordu. Amerikan başkanı duruma göre tavır alıyor ve genellikle Türkiye'den istediğini koparıyordu. Ancak özellikle 1994 yılından sonra hem Avrupa'dan hem Amerika'dan Türkiye'ye yönelik açık bir askeri ambargo uygulaması söz konusuydu. ABD, Türkiye'nin parasını ödediği iki fırkateyni göndermiyor, Almanya, Türkiye'ye verilen tankların Güneydoğu'da insan haklarını ihlal eden uygulamalarda kullanıldığı gerekçesiyle Türkiye'ye karşı silah satışını durdurduğunu açıklıyordu. ABD, 1996-1997 yıllarında Türkiye'nin uzun süredir beklediği Süper Kobra helikopterlerini vermeyince Genelkurmay çevrelerinde FMS kredileri sorgulanmaya başlanmıştı. Genelkurmay, helikopterlerin alımından vazgeçtiğini ABD'ye bildirdi. Bunun üzerine Rus yapımı K-8 ve K-15 helikopterlerinin alımı konusunda çalışmalar gündeme geldi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı'nın Ekim ayındaki Çin gezisi sırasında da Çin'le savunma sanayi alımında işbirliği gündeme geldi. Daha sonra Çinli üst düzey askeri yetkililer Türkiye'ye geldi ve bu konuda pazarlıklar yapıldı. Çin'den uzun menzilli Dongseng füzelerinin alınması ve daha sonra da ortak üretime geçilmesi benimsendi. Bu arada Türkiye'ye yönelik Kürt meselesi eksenli baskı ağırlaştırılmaya başlamıştı. Büyük müttefik PKK'ya karşı mücadelede destek vaatlerini bir kenara bırakmış ve Türkiye'yi suçlamaya başlamıştı. Graham Fuller ve Henry J. Berkey tarafından başında bir dönem Türkiye Büyükelçisi Abramovitz'in bulunduğu Carnegie Vakfı'na bağlı Carnegie Corporation of New York adlı kuruluş için hazırlanan Türkiye'nin Kürt Sorunu adlı kitapta Türkiye'ye baskıların ağırlaştırılması çağrısında bulunuluyordu. Her ikisi de bir dönem Amerikan devleti için resmi görevler üstlenen ve daha sonra da gayri resmi bağlantılarını sürdüren Graham Fuller ve Henry J. Berkey tarafından hazırlanan kitapta Kürt sorununda siyasi çözüm ve Türkiye'nin atması gereken adımlar tartışılıyordu. Kitap, Kürt sorununa ABD'nin çözüm arayışlarını yansıtıyordu. Kitapta altı çizilen noktalardan biri, Özal döneminden beri sürekli tartışılan merkezi devletin yetkilerinin yerel yönetimlere devredilmesi önerisiydi. Yeni dünya düzeninin parçalama planlarına uygun olarak zayıf ulusal devletler yaratılması amacıyla gündeme getirilen yerelleşme, Kürt sorununun çözümü için Türkiye'de ilk olarak Özal tarafından gündeme getirilmişti. Kitapta da özerklikten federasyona kadar birçok deneyimin Türkiye açısından değerlendirilmesi gerektiği belirtiliyordu. Fuller ve Berkey'in kitaptaki şu saptamaları bugün Türkiye'de tartışılan yerel yönetim reformu çalışmalarının sahibini de açıkça ortaya koyuyor. Türkiye, askeri ve sivil liderliği sorunun gerçek kaynaklarını yani etnik tanınma ve kültürel haklar için mücadeleyi anlamazlıktan geliyor. Eğer Türkiye yakında açık görüşlü ve cesur bir liderliği yaratabilirse Kürtlerle olan sorunu var olan sınırlar içinde halledebilme olanağı olabilecek. Fakat gerçek ve dayanıklı bir çözüm askeri yaklaşımın terk edilmesini, Kürt kimliğinin yasal olarak tanınmasını, Kürt bölgelerinde geniş politik ve kültürel özerkliğin kabulünü, Türkiye'de bir bütün olarak demokratikleşmede ilerlenmesini ve ülke çapında devlet gücünün yerel yönetimlere dağıtılmasını gerektirir. Fuller ve Berkey'in Kürtlerin acil ve pratik istekleri olarak sıraladıkları talepler şöyle. Kürt kimliği olağanüstü halin kaldırılması, Güneydoğu'daki askeri operasyonların sona erdirilmesi, göç edenlerin köylerine dönmesinin sağlanması, cezaevindeki politik tutuklulara genel af, kendi dillerinde eğitim, gazete, radyo, televizyon yayını, Kürt politik partilerine ve faaliyetlerine anayasal koruma, politik sistemde yetkilerin merkezden yerele devredilmesi.